Evet sevgili kardeşler, tekrar sevgiyle merhaba. Bir hafta aradan sonra tekrar bu kamera karşısında olmak, bu kamera aracılığıyla sizlere Rabbin diri sözlerinden gerçekten paylaşabilmek büyük bir ayrıcalık ve seviniyorum tekrar sizlerle birlikte olabildiğim için. Anımsarsanız birkaç hafta öncesi Yeşaya 41. bölümde yer alan bir tek ayeti kullanarak, 10. ayeti kullanarak Ah Şu Korkular başlığı adı altında bir konu işlemiştim. Ama araya biliyorsunuz hem Rabbimizin göğe yükselişini kutlamamız gerekiyordu ve onunla ilgili bir konu yapmak gerekiyordu. Arkasından da kilisemizin doğumuyla ilgili bir konuşma yapmak gerekiyordu. Ve bundan dolayı tabii ki konuyu bitirebilmek, konuya devam edebilmek daha doğrusu mümkün olmadı. Geçen hafta da az önce söylediğim gibi başka bir kilisede olmam gerektiği için hizmetten dolayı maalesef ekran başında yeni bir konuyla karşınızda olmak mümkün olmadı. Bugün artık bu eski konuyu tamamlamak istiyorum. Hatta ilk konuşmanın fazla özetini yapmadan çok kısa bir şekilde birkaç sözle ifade ederek, açıklayarak konuyu bugün tamamlamak istiyorum. Ayetimiz şöyle diyordu anımsarsanız 41:10 Yeşaya. Korkma çünkü ben seninleyim. Yılma çünkü diyor, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim. Evet sana yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle, biliyorsunuz gücün simgesiydi. Yani gücümle sana destek olacağım. Bu konuyla ilgili yaptığım ilk konuşmayı şu sözlerle noktalamıştım. Korku anında Tanrı'nın bu ve buna benzer vaatlerini gerçekten de unuttuğumuzda kendimizi umutsuzluğa, çaresizliğe, karanlığa mahkum etmiş oluyoruz. O nedenle korkular içerisinde bocalarken değerli kardeşler, tehlikeden kurtulmak için değil, korkudan kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? Dua etmek gerekiyor diye önemli altını çizmiştim. Neden bunu söyledim? Çünkü insanı kafa üstü getiren, iki ayağını bir pabuç içerisine sokan, elini kolunu bağlayan faktör, kişinin içinde bulunduğu tehlike değil, maalesef sahip olduğu korkular. İşte o korkular sayesinde hareket edemez bir durum içerisine düşebiliyor. Onun için Rabbin sözü ışığında ve kutsal ruhun yönetiminde adımları atmış olmanın sonucu olarak da ne yapıyoruz bizler? Korkuyu geriye püskürtebilme imkanına kavuşabiliyoruz. Çünkü Yakup 4. bölümde de ifade ettiği gibi biliyorsunuz orada yanılmıyorsam 7. ayette iblise karşı, şeytana karşı direnmemiz gerektiği bize vurgulanıyor. Peki nasıl direneceğiz? Tabii ki Rabbin sözüne sımsıkı sarılarak. Nasıl direneceğiz? Kutsal ruhun yönetimi altında kalarak. Bizler bunu yaptığımızda o zaman ne oluyor? Tehlike karşısında nasıl davranman gerektiğini daha net görebilme imkanına kavuşmuş oluyorsun. Bunun sonucu olarak da ne oluyor? Sendelemeden, gerçekten çok fazla iniş çıkışlar olmadan güvenlik içerisinde ilerleyebilme imkanına kavuşmuş oluyorsun. Onun için Hikmetli Süleyman 3. bölüm 23. ayette güvenlik içinde yol alırsın sendelemeden diyerek bizi ne yapıyor? Teşvik ediyor. Demek ki değerli kardeşler, güvenlik içinde olmanın korkulardan sıyrılıp esenlik içerisinde olmanın sırrı ne? Rabbe tam anlamıyla güvenmek sevgili kardeşler. Ve güvencen eğer gerçekten de Rab İsa Mesih'in kendisi ise eğer güvenlik içerisindesin demektir diyerek şöyle bir soruyla sizi baş başa bırakmışım. Sen sevgili kardeşim korkular içerisinde yol almaya çalışırken gerçek anlamda kime güveniyorsun? Yani sırtını kime ve neye yaslıyorsun diyerek konumuzu noktalamıştık. Evet, kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam etmek istiyorum. Şu ana kadar Yaşaya 41.10 ile ilgili olarak söylemeye çalıştığım değerli kardeşler şu. İlk ilke şu. Korkularımız ne zaman olmuş olursa olsun korkuların hiçbiri Tanrı'dan kaynaklı değil. Yani korkular Tanrı'dan gelmiyor. Bunu nereden biliyoruz? Kutsal kitap bu gerçeği bize çok net bir şekilde açıklıyor, önümüze koyuyor. Haberci Pavlos bu gerçeği Timoteos'a yazmış olduğu ikinci mektupta birinci bölümün 7. ayetinde net bir şekilde önümüze koyuyor. Çünkü diyor Tanrı bize korkaklık ruhu değil, bakın burası çok önemli, güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir. Bakın sadece güç değil, öz denetim ruhu vermiştir. Zaten eğer Rab Tanrı bize böyle bir ruh iman ettikten sonra bize vermemiş olsaydı eğer değerli kardeşler yeryüzünde yerine getirmemiz gereken sorumluluğumuzu yani iyi haberi başkalarına götürebilme sorumluluğunu sağlıklı bir şekilde nasıl devam ettirebilirdik? Mümkün değil. Yani bizler sahip olduğumuz sorumluluğu devam ettirebilmek imkansız hale gelirdi eğer böyle bir ruha sahip olmamış olsaydık değerli kardeşler. Güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiş olduğu için ne yapıyoruz? Cesaretle, istekle ne yapıyoruz? Hizmetimizi sürdürebiliyoruz ve bu hizmet süresi içerisinde de karşılaştığımız tüm zorluklara karşı, engellere karşı da ne yapıyoruz? Dik durabiliyoruz değerli kardeşler. Ve büyük bir sabırla kendimizi salmadan devam edebiliyoruz. Şunun da altını tabii ki yeri gelmişken önemli çizmek istiyorum. Sahip olduğumuz kutsal ruh, bakın ayeti okuduğumda ifade ettiğim gibi sadece bize gücüyle destek vermiyor değerli kardeşler. Ne yapıyor aynı zamanda da? Korku nedeniyle iki ayak bir pabuç içerisine girmememiz için değerli kardeşler ve bu iki ayak bir pabuç içerisine girmiş olmaktan dolayı inanılmaz tutum ve davranışlar sergilememek için ne yapıyor? Kendimizi tutabilme yani kendimizi denetleyebilme imkanı da bize veriyor. Yani öz denetim ruhu olmuş olduğu için. Durumlar karşısında korkup akıl almaz, dengesiz davranışlar sergilemek yerine düşünerek daha dengeli ve ölçülü bir tutum içerisinde adımları atabilmemiz konusunda ne yapıyor? Bize gereken desteği veriyor. Hem güç ile bize destek verirken öbür durumda da öbür taraftan da ne yapıyor? Daha dengeli, daha ölçülü bir tutum içerisinde davranmamızı sağlıyor. Şimdi böyle bir sonuç karşısında o zaman şöyle bir soru size yöneltmek istiyorum. Şu ya da bu nedenle korku içinde misin değerli kardeşim? Ya da hareket edebilecek, yol alabilecek durumda değilsin belki. Ya da ne bileyim bulunduğun durum nedeniyle ne yapacağını, nasıl yapacağını bilemez bir durumda da olabilirsin. O zaman önerim size şu olacak senin için. İçinde bulunduğun korku ya da korkuların nedeni üzerinde hiç kafa yordun mu? Yani onlar üzerine hiç düşünme imkanı buldun mu? Çünkü gerçekten de uzun yıllardır ruhsal danışmanlık yapmaktayım. Ve ruhsal danışmanlık yaptığım dönemlerde hep şunu fark ettim. İnsanların geçmişine, çocukluk dönemine gittiğimde orada bir nedenle değerli kardeşler oluşan korkuları yetişkin duruma geldiklerinde de bu korkuların aynı oranda devam ettiğine tanık oldum. Onun için bunu biraz daha anlamak adına size bir örnek vermek istiyorum kendimden değerli kardeşler. Annem bana küçükken her zaman şöyle derdi: oğlum sobaya yaklaşma, yanarsın. Şimdi tabii ki annem bunu bana olan sevgisinden dolayı beni korumaya çalışmaktı amacı ve hedefi. Ama aklıma, içime şu yerleşmişti ister istemez küçükken. Etkileniyorsunuz. Ateş tehlikelidir. Yaklaşırsam yanarım. Ve bu düşünce içime tam anlamıyla sinmişti. Olmayacak olan bir şeyin olacağı sanısına kapılma duygusu için içimde yer almış olması nedeniyle emin olun ileriki yıllarda, yani yetişkinlik dönem içerisinde ateşten hep çekinmişimdir, hep korkmuşumdur. Bundan dolayı uzun bir süre, belki çok komik gelecek ama mangal yapma, mangalı yakma ya da mangalı tutuşturma konusunda hep geri durdum. İçimde var olan korku nedeniyle. Yani söylemeye çalıştığım şu değerli kardeşler. Çocukluk döneminde içimize bir nedenle yerleşmiş ya da içimize sinmiş olan korku, yani olmayacak olan bir şeyin olacağı sanısına kapılma düşüncesi seni ne yapar? Korkuya itebilir. Yani bir şekilde geçmişte oluşan o korku senin ileriki yıllarda da korku modunda değerli kardeşler tedirgin, ürkek bir şekilde olmana neden olabilir. Bir başka neden de şu olabilir değerli kardeşler. Edindiğim tecrübeye göre herhangi bir konuda, konu hangi konu olursa olsun, eğer o konuda sağlam, yeterli bir bilgiye sahip değilsen, bu da ne yapar? Korkuyu bir şekilde, içindeki korkuyu tetikleyebilir değerli kardeşler. Örnek vereyim. Belki burada zaman zaman bu kürsüde bunu konular içerisinde dile getirdim. Örneğin kurtuluş güvencesinden yoksun birçok imanlı kardeşler tanıdım. Şimdi bu kişiler kurtulmuş, gerçekten de Rab İsa Mesih'e iman etmiş, iman aracılığıyla yeniden doğmuş, Tanrı çocukları olmuş olmalarına karşın hala kurtuluşlarını kaybetme korkusu içerisinde, sürekli tedirginlik içerisinde olduklarını fark ettim. Ve gerçekten de değerli kardeşler, insanı düşündüren, hayretle hayrete düşüren bir durumdur bu benim açımdan. Eğer Tanrı, ait olduğumuz Rab Tanrı sözü aracılığıyla bize diyor ki, iman yoluyla, Efesler 2. bölüm biliyorsunuz 8 ve 9. ayetlerde, iman yoluyla, lütufla, yani Tanrı'nın inayetiyle kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Bakın, ödül değil, armağandır. Yani bizim verdiğimiz emek sonucu, yaptıklarımız sonucu elde edilen bir şey değil, Tanrı'nın yaptığı, tamamladığı, bize bir armağan olaraktan verdiği bir durum söz konusu. Ve sen böyle bir güvence karşısında, Rab Tanrı sana bu güvenceyi veriyor ve ben de böyle bir güvence karşısında diyorum ki, iyi ama sevgili kardeşim, ya şu ya da bu olursa. Bakın değerli kardeşler, sahip olduğumuz kurtuluşun bir ödül değil de armağan olduğu gerçeğini ben çok özümsemiş bir kişi, içime sindirmiş bir kişi olmuş olduğum için beni bağışlayın. Bu konuyla ilgili belki çok sık duydunuz benden, bu konuyla ilgili birkaç söz söylemeden atlamak istemiyorum değerli kardeşler. Biliyorsunuz Rabbimiz çarmıhta gerçekleştirmiş olduğu o muhteşem kurtuluş aracılığıyla ne yaptı? Bakın burası çok önemli. Gerekli olan bedeli ne yaptı? Kanıyla o acımasız çarmıhta ödedi, hamdolsun. Ama bunun anlamı şu demek değildir: bir daha hiç günah işlemeyeceksin. Hayır değerli kardeşler. Bunun anlamı tam tersine geçmiş. Bakın bu çok önemli. Çünkü bizim Rabbimiz geçmişimizi de görüyor, sonrasını da görüyor ve sonumuzu da görüyor. Baktığında bu süreci tamamen görüyor. Bu tamamen bu süreci görmüş olduğu zaman düşüşlerimizi, neler yapacağımızı, nasıl bir süreç içerisinde devam edeceğimizi de görüyor ve biliyor. O yüzden Rab Tanrı o acımasız çarmıhta kurtuluşu tamamladığı için günahlarımızın bedelini o acımasız çarmıhta ödemiş olduğu için ben bu ifadeyi özellikle kullanıyorum değerli kardeşler. Rab Tanrı geçmiş, şimdi ve gelecek olan bütün günahlarımızın bedelini çarmıhta ödemiştir. Nasıl? Eksiksiz bir şekilde. Tam ve eksiksiz. Yani Rab Tanrı geride hiçbir şey bırakmamıştır değerli kardeşler. O yüzden bunu gerçekleştirmiş olduğu için de ne yapmıştır sonrasında da? Efesler 1. bölüm 13. ayette ifade ettiği gibi mühürleyerek bizleri kurtardıktan sonra mühürleyerek ne yapmıştır? Bizleri güvence altına, emniyet altına almıştır. Ona iman ettiğinizde diyor, siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Ne zaman? İman eder etmez. Kutsal ruh geliyor, yürekte konut kuruyor ve bizi ne yapıyor? Rab İsa Mesih de mühürlüyor. Şimdi ve bu kutsal ruh, içimize konut kurmuş olan kutsal ruh görevi ne? Rab ile birlikte olacağımız o mekana gidinceye kadar değerli kardeşler bir güvence olarak bizi ne yapıyor? Mühürlüyor ve mühürleyip emniyet altına almış olduğu için de bizi sonuca kesinlikle ulaştıracağının güvencesini de vermiş oluyor. Neden? Çünkü mührü açacak olan tek bir kişi vardır ki kutsal kitaptan anladığımız kadarıyla, vahiy 5. bölümde okuduğumuz kadarıyla orada ne olarak ifade ediliyor? 5. bölümde Yahuda oymağından gelen aslan. Kimdir bu? Yahuda oymağından gelen aslan Rabbimiz İsa Mesih'in kendisidir. Demek ki mühürü açabilecek olan tek kişi değerli kardeşler, Rabbimizin kendisi. O nedenle şu gerçek önümüze net bir şekilde konur. Bir sonraki ayette, Efesler 1 ayet 14'te. Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek, yani sonuca ulaşıncaya dek, değerli kardeşler, mirasımızın güvencesidir. Yani bu bedenler kurtuluncaya kadar, biz tabii ki kurtulduk, sonsuz hayatın sahibiyiz ama bedenlerimiz daha kurtulmuş değil. Ama bu ne zaman gerçekleşecek? Rabbimizin gelişiyle. Bu beden kurtuluncaya kadar, Rabbimiz bu yeryüzüne gelinceye kadar, bize yeni bedenler kazandırıncaya kadar, evet, bir güvence olaraktan bizim kutsal ruh bizim kurtuluşumuzun güvencesidir. İman aracılığıyla yürekte konut kurmuş olan kutsal ruhun kendisi güvencemiş olmuş olduğu için bizi sonuca da ne yapacaktır? Kesinlikle götürecektir. Bakın, bu güvence ifadesi gerçekten de bana göre kayda değer nitelikte. Yani gerçekten de müthiş bir ifade. Bakın, haberci Pavlos onun yaşamış olduğu dönemde, ki biliyorsunuz bizim aslında ülkede de hala kullanılmakta olan, hala geçerli olan bir kavram vardı. Buna kapora diyoruz. Grekçe'de arra bon diye bir söz kullanılmış. Bunun tam karşılığı ön ödeme, değerli kardeşler. Yani eşya bir başkasına satılmaması için, yani o eşyayı teminat altına alındığını gösteren para anlamındadır. Yani bir eşya alacaksın, gidiyorsun ve o eşyayı almaya karar veriyorsun ve o eşya bir başka kişiye satılmaması için güvence, bir teminat olarak bir ön ödemede bulunuyorsun, değerli kardeşler. İşte kutsal ruh da aynı şekilde gelecekte Rab ile birlikte olacağımız yaşamın teminatı olarak, güvencesi, kaporası olarak ne olmuştur? Rab tarafından önceden verilmiştir. Ne olarak? Ön ödeme olarak, değerli kardeşler. Bakın, 2. Korintoslar mektubu, değerli kardeşler, 1. bölüm 22. ayette Pavlos bunu harika biçimde önümüze koyuyor. Bakın, diyor ki, o bizi mühürledi. Mühürleyen kim? Rabbimizin kendisi. Kutsal ruh aracılığıyla mühürledi. Hamdolsun. Ve diyor ki, güvence olarak da, yani bu mühürlenmiş olmanın, emniyet altına alınmış olmanın bir güvencesi olarak da, diyor ki, yüreklerimize kutsal ruhu yerleştirdi. Demek ki kutsal ruh nedir? Eğer iman aracılığıyla kutsal ruhu yüreğine aldıysan, kutsal ruh senin yüreğinde konut kurmuşsa eğer, o ruh sonuca ulaşıncaya kadar güvence olaraktan sana verilmiştir ve o da seni ne yapacak? Sonuca ulaştıracaktır, değerli kardeşler. Onun için Rab Tanrı'nın biz imanlar için vaat ettiği her şeyin gerçekleşeceğine dair sarsılmaz, yok olup gitmeyen güvencedir bu. Ama sen ne yapıyorsun? Bakın, bu kadar önemli bir güvence bize verilmiş olmasına karşı, kim tarafından? Ait olduğumuz Rabbimiz İsa Mesih tarafından bize böyle bir güvence verilmiş olmasına karşı sen şöyle yapıyorsun. Rab Tanrımızın bu harika sağlayışı karşısında, evet, iman ettin ama bu yetmez. Rab Tanrı'ya yakışır, yani kutsal bir hayat yaşamalısın. Eğer bunu yapmazsan, eğer kutsal bir hayat yaşamazsan, yani bu kutsal hayatı beceremediğin takdirde cehenneme gideceksin, sonsuz yaşamı kaybetmiş olduğun için. Bakın değerli kardeşler, yavaş yavaş bunu altını ağır ağır çizerekten söylemek istiyorum. Mesih'te olan kişi tabii ki Rabbimiz İsa Mesih'e ait olmuş olduğu için ona uygun bir yaşamı yaşamak tabii ki zorundadır. Neden? Yeniden doğmuş olduğu için. İsa Mesih'te doğmuş olmanın sonucunda. Ama günaha düştüğünde, çünkü cennette değil dünyada yaşıyoruz, sürekli günaha düşüyoruz, sürekli kirleniyoruz. Günaha düştüğünde ve günaha düşüp günah içerisinde öldüğünde sahip olduğu sonsuz yaşamı kaybedebileceğimizi söylediğimizde açıkça şunu söylemiş oluyoruz. Rabbimiz çarmıhta gerçekleştirmiş olduğu ne ise o kurtuluş, yapmış olduğu o eylem yeterli değil. Yetmiyor. Ve bu yapılan bu muhteşem olayı, o güvenceyi, o kurtuluşu ayaklar altına almış oluyoruz değerli kardeşler. Sahip olduğumuz yeni yaşam, sonsuz yaşamı yaptığım, bakın, iyi işler nedeniyle eğer ben kazanmış olsaydım, yani kurtuluşum benim bir armağan değil de bir ödül olmuş olsaydı, çalışarak, çabalayarak elde etmiş olduğum bir şey olmuş olsaydı, eğer o zaman kötü yaşayışım sonucunda da ne olurdu? Kaybetmek mümkün hale gelmiş olurdu. Ama inayetle kurtulmuş olduğumuz çok net bir şekilde Efesler mektubunda ve birçok yerde kutsal kitapta vurgulanmakta. Bakın, aklıma gelmişken tabii ki bunu da not olaraktan düşmek istiyorum. Biliyorsunuz Rabbimiz çarmıha gelirdikten sonra cuma günü mezara konduğunda ne oldu? Roma hükümeti o mezarın taşını mühürleyerek ne yaptı? Güvenlik altına aldı. Şimdi bu nedir? Güvenlik altına alınmış olduğunu bir göstergesiydi. Peki o mühürü kim açabilirdi? Ancak Roma hükümeti tarafından açılabilirdi. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman o mühürlenen mezar taşını açan kimdi değerli kardeşler? Çok net bir şekilde biliyoruz ki her şey üzerinde yetki sahibi olan Rab Tanrımızın kendisiydi. Mezar taşını bir tarafa yuvarlayan. Onun için insanlar, imanlı kardeşlerim, bu tür gerçekleri gerçek anlamda tam olarak anlamamış olmaktan kaynaklanan nedenden dolayı sürekli tedirginlik içerisindeler. Ve tedirginlik içerisinde olmuş oldukları için de sürekli şüphe duyuyorlar. Bunun bir doğal sonucu olarak. Ve başlıyorlar şu şekilde, bunun sonucu olarak şu ifadeleri kullanmaya. Acaba benim gerçekten de şu ya da bu günahım bağışlandı mı? Acaba tüm bu olup bitenlere rağmen Rab Tanrı hala beni seviyor mu diye ne yapıyor bu kişiler? Şüphe etmeye devam ediyor. Ve şüphe içerisine girmiş olmanın sonucu olarak da geçmişte kalan günahların ne oluyor? Zaman zaman, dönem dönem sürekli önüne şeytan tarafından hatırlatılarak değerli kardeşler. Çünkü Rab ne diyor? Bir daha asla ve asla anmayacağım diyor. Denizin en derinliklerine attığını kutsal kitaptan net bir şekilde görebiliyoruz, okuyabiliyoruz değerli kardeşler. O açıdan iblis bu geçmişte bağışlanmış olan günahları sürekli hatırlatarak ne oluyor? Senin sürekli aynı günahları Rabbin önüne getirerek tövbe etmeye çalışıyorsun doğal olarak. Bu da ne yapıyor seni ister istemez? Hareket mekanizmanı durduruyor ve hareket mekanizman durmuş olduğu için sağlıklı bir şekilde gelişme, büyüme, ilerleme mümkün olmuyor. Yani imkansız hale gelmiş oluyor. Ve eğer ben değerli kardeşler en temel olan bu tür konularda ben hala şüphe içindeysem eğer nasıl özgürlüğe kavuşabilirim tam olarak? Mümkün değil. Belki diyebilirsin haklı olaraktan. Ya Recep kardeş tamam doğru söylüyorsun ama bakın Tanrı kutsal. Bense günahkar bir kişiyim. Bu nedenle günahkar birinin kutsal Tanrı karşısında tabii ki titremesi, korkması gayet doğal. Ben şuna şöyle yanıt vermek istiyorum. Kesinlikle, kesinlikle hayır kardeşim. Evet, bizim Rab Tanrımız evet kutsaldır. Ve kutsal olmuş olduğu için, bakın, o kutsal olmuş olduğu için, onu seviyor olmuş olduğumuz için, ona saygı duyuyor olmuş olduğumuz için, ona değer vermiş olduğum için ben onu izliyorum. Yani ben Rabbi izliyor olmamın temel nedeni onun eli sopalı olmuş olması değil, korkudan dolayı değil, benim ona olan sevgimden dolayıdır. Ben onu sevdiğim için, ona saygı duyduğum için ben Rabbime boyun eğiyorum ve itaat ediyorum değerli kardeşler. O açıdan kutsal söz çok net bir şekilde şu gerçeği, şöyle bir anlayışı daha doğrusu önümüze koyuyor değerli kardeşler. Onun kutsallığı beni kesinlikle ve kesinlikle korkuya değil, onun kutsallığı beni sevmeye, onu daha çok sevmeye, bakın, onu daha çok sevmeye, ona daha çok saygı duymaya ve onu izlemeye ne yapıyor? İtiyor. Zaten böyle de olması gerekiyor. Çünkü değerli kardeşler, Tanrı kendisinden korkmamızı kesinlikle istemez. Neden? Kutsal kitapta sürekli Rabbimizin kendisi bile korkmayın, korkmayın, korkmayın, korkmayın diyerek defalarca bu gerçeği önümüze koymuştur. Örneğin, bir örnek vermek gerekirse, öğrenciler fırtınaya yakalanmışlardı ve Rabbimiz dalgalar üzerinde, su üstünde yürüyerek onlara yaklaştığında biliyorsunuz onlar hayalet sanmadılar ve ister istemez korku içerisine düşmüşlerdi. Ama Rab onlara ne dedi? Matta 14:27'de dedi ki cesur olun. Bakın hemen onları o korkuyu görünce onları teselli etme ihtiyacı duydu. Cesur olun ifadesiyle ve arkasından benim diyerek teselli ederekten dedi ki korkmayın. Korkmayın, korkmayın. Çünkü o korku tanrısı değildir değerli kardeşler. Hamdolsun. Hatırlayın doğduğunda bile, hatırlayın Luka 2. bölümde bunu görüyoruz 10. ayette. Doğduğunda bile Rab Tanrı meleği aracılığıyla doğum haberini o ovada koyunlarını otlatan çobanlara bildirdiğinde ne oldu çobanlar? Etrafı aydınlandığında büyük bir korkuya kapıldılar. İster istemez korktular. Meleğin ilk sözü neydi? Gelecek olan kişi Rabbimiz İsa Mesih korku tanrısı olmadığı için şu ifadeyi kullandı 10. ayette. Korkmayın dedi. Korkmayın. Korkmayın. Korkmayın. Evet. Çünkü dünyaya gelmiş olan Rabbimiz korku tanrısı değildir hamdolsun. Çünkü Korintoslarda okuduğumuz gibi ikinci Timoteos mektubunda okuduğumuz gibi birinci bölüm ve yedinci ayette okuduğumuz gibi orada net bir şekilde ifade ettiği gibi Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Sonuç olarak, evet, sahip olduğumuz korkuların tabii ki müthiş sonuçları oluyor doğal olarak. Bunu şöyle düşünün, bir şeylerden korkan biriysen, korktuğun o şey aklına karma karışık bir duruma getirebiliyor doğal olaraktan. Ve sen o karışık duygular içerisinde bir şeye doğru, bir şeye odaklanman, doğru bir şekilde odaklanman ne oluyor? İmkansız hale gelebiliyor. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Başlıyorsun olumsuzluklara odaklanmaya. Korkudan dolayı değerli kardeşler, bir takım varsayımlarla düşünmeye başlıyoruz. Ya eşim beni acaba terk ederse, ya çocuklarım kötü yollara düşerse, ya da ne bileyim şu olursa ya da bu olursa diyerek olumsuz düşünceler içerisine düşüyorsun, varsayımlara takılarak. Şimdi ben size söylemek istiyorum ya da sormak istiyorum değerli kardeşler. Aklında bu ve buna benzer düşünceler fokur fokur kaynarken nasıl sağlıklı bir şekilde düşünebilirsin? Mümkün değil. Doğru düşünme, hareket etme, yeteneğin bastırılmış olduğu için değerli kardeşler, korkudan dolayı, kuşku ve düşüncelerden, kuşku ve bu acabalardan dolayı sağlıklı adımlar atabilmen mümkün değil. Ve bunun doğal sonucu olarak da sağlıklı bir şekilde gelişerek büyümen ne oluyor? Duruyor değerli kardeşler. Düşünün, Rabsin'in gelişip büyümeni, olgunluğa doğru ilerlemeni istiyor. Ama Rab Tanrı'dan olmayan korku ne yapıyor seni? Harekat mekanizmanı durduruyor. İki ayağını bir pabuç içerisine sokarak değerli kardeşler. Ve ne oluyor? Adım atamaz duruma geliyorsun. Ve içindeki ses bunu ya da şunu yapamazsın diyor. Değerli kardeşler, bakın, böyle bir tutum içerisine girdiğinde ya da böyle bir ses diyelim, böyle bir duygu, böyle bir düşünce yüreğinde oluştuğunda aslında sorman gereken soru, Tanrım ne yapmamı benden istiyorsun diye Rab Tanrı'ya sormak gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü olgunluğa doğru gelişip senin büyümeni isteyen o değerli kardeşler. O senin yerinde saymanı isteyen bir Tanrı değil. Gelişmeni, güçlenmeni ve ona doğru kök salmanı isteyen bir Tanrı. Ve bunu isterken de paldır küldür hemen olsun diyen bir Tanrı değil. Adım adım, kademe kademe, aşama aşama sana destek vererek, katkı sağlayarak ne yapıyor? Olman gereken noktaya gelmeni sağlıyor değerli kardeşler. Ama korktuğun sürece ve korkular sana egemen olduğu sürece bu mümkün değil. Bunun altını önemli çiziyorum. Yapılması gereken nedir? Aslında bildiğimiz bir davranış ama yapmakta zorlandığımız bir tutum değerli kardeşler. Aslında Rab Tanrı'ya odaklanmaktır. Rab'be odaklanmak, yüzümüzü ona çevirmiş olmakla ne demek istiyorum? Yani şunu demek istiyorum değerli kardeşler. Değişmeyen ama değiştirebilen diri söze odaklanmak, o söze sımsıkı sarılmak gerekiyor. Eğer korkular hayatımızda ağır basmaya başladığında, emin olun değerli kardeşler, benim de yaptığım tam budur. En güçlü silahımız gerçekten de Rabbin sözüne sımsıkı sarılmaktır. Yüzümüzü o söze çevirmektir. Ruhsal silahlar biliyorsunuz sıralanırken Efesler Mektubu 6. bölümde 16. ayette orada diyor ki şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını elinize alın diyor. Yani koşullar zorlaştığında, kuşkular nedeniyle korkular ağır basmaya başladığında ya da arttığında ne yapıyor? Sahip olduğun imanı harekete geçirmen gerekiyor. Bakın değerli kardeşler, imanla başlıyoruz, imanla devam ediyoruz ve imanla da sonuca ulaşıyoruz. Onun için iman olmadan başarmak zaten mümkün değil. Sahip olduğun imanını harekete geçirmen gerekiyor. Çünkü sonuca ulaştıracak olan imandır. Ve bunu yaparken de 17. ayete baktığımızda ruhun kılıcını, yani Tanrı sözünü elinize alın diyor. Çünkü Tanrı sözünü simgeleyen kılıç ne silahıdır? Savunma silahı değil, hücum silahıdır. Ve ancak Rabbin sözü aracılığıyla iblisi geriye püskürtme imkanına kavuşmuş oluyorsun değerli kardeşim. Biz bunu en güzel örneğini Rabbimiz çölde denenirken gördük. Üç kez sınandığında, denendiğinde ne oldu? Üç kez şeytan sözü kullandığında o da ne yaptı Rab Tanrımız? Rabbimiz İsa Mesih de yazılmıştır, yazılmıştır ve yazılmıştır diyerek söz ile karşılık vererek sonunda görüyoruz ki şeytan onu bıraktı diyor. Evet, işte o nedenle anahtar ayetimiz olan değerli kardeşler 41.10'u, Yeşaya 41.10'u gerçekten de bir güvence olaraktan görmemiz, algılamamız gerekiyor. Yani sıkıntılı, sancılı süreç içerisinden geçerken nasıl ki fırtınalar karşısında geminin savrulup ileriye daha da tehlike içerisine girmesine engel olduğu gibi bu ayette bir gemi demiri gibi bizi sımsıkı tutan bir ayet olsun değerli kardeşler. Onun için bu ayeti bir gemi demiri gibi görmenizi sizden rica ediyorum. Nasıl başlıyor da ayet? Korkma. Bakın, neden korkmayacağım? Çünkü diyor, ben seninleyim. Değerli kardeşim, benimle birlikte olan kim? Yani benim diyen kim? Bakın, her şey üzerinde egemen olan, yaratıcı Yahve olan Tanrı. Yeşaya 40. bölüm 22. ayette ne diyordu ilk kısmında? Gök kubbenin üzerinde oturan Rab'dir. Yani her şey üzerinde egemen olan O. Her şeyin üzerinde var olan O. Her şeyi uyum içerisinde tutan O. Her şeyi gören O. Bizler O'na aitiz. Yahve, ben olalım diyene aitiz değerli kardeşler. O zaman O sana korkma, çünkü seninle olan benim diyor değerli kardeşler. O zaman gerek yok korku modunda olmana ve korku içerisinde çevrene bakılmaya gerek yok. Çünkü o senin ona odaklanmanı istiyor. Sen bunu yaptığında, sözü aracılığıyla sen ona odaklandığında değerli kardeşler, o da sana gereken desteği, anlayışı verecektir. Neden? Seni rahatlatabilmek için. Çünkü diyor, seni seviyorum. Çünkü diyor, sen benim için önemlisin, değerlisin gözümde. Çünkü benim gözümde sen saygın bir yere sahipsin. Göz bebeğimsin diyor, değil mi? Kurtulmuş olan Tanrı çocukları için Tanrı diyor ki göz bebeği, göz bebeği. Bu kadar önemliyiz, bu kadar değerliyiz. Rab Tanrı diyor ki sen bana aitsin, sen benim elimdesin. Sen benim ellerimin içerisine nakış oldun değerli kardeşler. Onun için hiç kimse, hiçbir güç onun elinden koparıp alamaz. Bizi bir taraflara savuramaz. Bu yüzden Rab Tanrı ileriki bölümde, Yeşaya 43. bölümde değerli kardeşler, bakın şu güvenceyi bize veriyor gönül rahatlığıyla. Seni adınla çağırdım. Sen benimsin. Suların içerisinden geçerken seninle olacağım. Yani o sıkıntılar içerisinden geçerken seninleyim. Irmakların içerisinden biraz daha yoğun, daha zor bir sıkıntı bile olsa diyor ki o sıkıntılar senin boyunu aşmayacak. Su boyunu aşmayacak. Ateşin içerisinden çok daha kuvvetli bir sıkıntı bile olsa bu, ateş içinde yürürken diyor yanmayacaksın. Bak diyor ki alevler seni yakmayacak. Yok olup gitmeyeceksin. Bizim sonsuz yaşamımız işte bu kadar emin ellerde değerli kardeşler. Çünkü seninleyim. Bugüne kadar sabırla sana destek veren benim. Bu destek bakın bir süre için verilen bir destek değil. Yaşam yolunda yol alırken değerli kardeşler karşılaşacağımız sorunlar ne olmuş olursa olsun onunla birlikte olacağımız zuvaya ulaşıncaya kadar ayakta kalmamızı sağlayarak desteklemeye ne yapacaktır? Devam edecektir. Çünkü içinden geçmekte olduğun dönem nasıl bir dönem olmuş olursa olsun değerli kardeşim, elinden tutan odur, seni taşıyan odur ve gerektiğinde de ayağa kaldıracak olan düştüğünde yerlerde sürünürken seni ayağa kaldırıp destekleyecek olan da kesinlikle odur. Her şey üzerinde egemen olan ve seni yaratmış olan, seni kurtaran odur değerli kardeşler. Şimdi böyle bir sonuç karşısında şu soruyu sormak gerekiyor. Bu ayette yer almış olan ve senin içinde geçerli olmuş olan bu sözlere iman ediyor musun? Bu kadar açık, bu kadar net. Yoksa yok ya, hayır. O sözler o dönemde İsrail halkı içindi. İsrail halkı için geçerliydi diyerek umutsuzluğa mı kapılıyorsun? Ben o zaman size şu soruyu arkadan sormak isterim. Rab değişti mi? Hayır. Kesinlikle hayır. Bakın Malaki 3:6'da sürekli son zamanlarda vurguladığım ayet. Ne diyor? Ben Rabbim değişmem. Asla. Asla değişmeyen Tanrı'ya aitiz. Halkına gereken desteği vermiş olan Rab Tanrı asla değişmedi ve değişmemiş olduğu için de gereken desteği vermeye devam ediyor. Değişmeyen ama değiştiren, yenileyen, tazeleyen, besleyen, geliştiren diri sözü aracılığıyla. Sonuç buysa o zaman korkuya gerek yok değerli kardeşim. Korkunun oluşturmuş olduğu kuşkuya da şüpheye de hiç gerek yok. O zafer kazanmış olan sağ elimle diyor sana destek olacağım. Eğer o bunu diyorsa, diyen bunu Rab Tanrıysa ben diyorum ki iş bitmiştir kardeşim. Durum ne olmuş olursa olsun, şartlar ne olmuş olursa olsun değerli kardeşim. Evet, o senin ayağa kalkmanı sağlayacaktır. Ya da destekleyerek ayağa kalkmanı sağlamaya devam edecektir hamdolsun. Son olarak koşmam gerekiyordu biraz hızlı. Onun için bitireceğim. Son olarak şu sözlerle noktalamak isterim. Korkular içinde olmanın birçok nedeni olabilir. Ama emin olun olması hiç ama hiç gerekmiyor. Bütün korkulara rağmen onda olmanın esenliği içinde yola devam edebilirsin. Senin için çarmıh ölümüne giden ve ölümde kalmayıp görkemle ölüm üzerinde yengi kazanmış olan değerli kardeşler o diri olan yaşayan Rab Tanrı'ya sımsıkı sarılmak zorundasın. O yaşıyor ve yaşıyor olmuş olduğu için de gerekli olan esenliği de verebiliyor değerli kardeşim. Tüm korkuları alıp götürebildiği için. İşte o nedenle korkma çünkü ben seninleyim diyor ve senin olmuş olduğum olduğu için de seni güçlendireceğim, evet sana destek olacağım, yardım edeceğim diyerek ne yapıyor? Zafer kazanmış olan sağ eliyle de sana destek olma güvencesini veriyor, sözünü veriyor. Böyle bir sonuç karşısında korkup geri durmak yerine değerli kardeşim, ona güven bağlayarak Rab için, onun için yaşamaya değmez mi? Bakın Davut, bu gerçekleri çok net kavramış olan Davut, sadece bir tek örnek ama çok örnekleri var. 27. mezmurda bütün içtenlikle ilk iki ayette şöyle diyor: Rab benim ışığım, Rab benim kurtuluşumdur, kimseden korkmam. Rab yaşamımın kalesidir, güvencesidir, emniyetidir, kimseden yılmam. Öyleyse ben de aynı Davut gibi Rab benim de ışığım, Rab benim de kurtuluşum, Rab benim de yaşamımın kalesidir demeye, içtenlikle, yürek doluluğa demeye değmez mi değerli kardeşim? Gelin Rabbimizin bu harika vaatlerine sarılarak sahip olduğumuz imanla yola devam edelim. Tekrar vurguluyorum. Unutmayın, bizler bu yolculuğa neyle başladık? İmanla başladık. Ve gelin imanla devam ederek de sonuca birlikte ulaşalım. Rab bunun güvencesini veriyor. İman, aracılığa sahip olduğumuz kutsal ruh bizi sonuca ulaştıracaktır.